Ayrım 5. Bir sirk geçiyor. Patrick Modiano, sayfa 51. Bana gülümsüyordu. Onunla nazikçe dalga geçtiğimi anlamıştı kuşkusuz. Valizler, kürk palto, köpek, bugün bir yaşamın dağınık parçalarını bir araya getirmeye çalışırken o gidiş gelişleri daha iyi anlıyorum. Köpek arabaya geçip arka koltuğun üzerine alışkın olduğu bir yermişçesine kıvrıldı. Gizel, Bulon ormanına gitmeden önce Ansar'a uğraması gerektiğini söyledi. Arabanın bizde kalıp kalamayacağını sormak istiyordu Jacques de Bavière. Ansar'la Jacques de Bavière cumartesi günleri evde ya da Ansar'ın lokantasında birlikte oluyorlardı. Bu insanların belli alışkanlıkları vardı. Şimdi ben de nedenini pek iyi bilmeden öyle ya da böyle gruplarının bir parçası olmuştum. Hareket halindeki bir trene binip kendini dört yabancı kişinin arasında bulan şu yolcuydu. Hani yolcu yanlış trene mi bindim yoksa diye düşünür ya. Ama ne fark eder? Çevresindekiler onunla konuşmaya başlarlar. Köpeğe doğru döndüm. Ansar'la Jacques de Bavière'i Raymond'a tanıyor mu? Evet, tanıyor. Kahkahayı bastı. Köpek başını kaldırıp kulaklarını dikerek bana baktı. Onlarla ilk karşılaştığında köpek de yanındaymış. Hala Saint-Leu-la-Forêt'de oturuyormuş. Sonradan köpeği emanet ettiği insanların Saint-Leu-la-Forêt civarında bir evleri ve Paris'te de bir daireleri varmış. Köpeği Paris'e bugün getirmişler. Ona inanmalı mıyım diye soruyordum kendi kendime. Bu açıklamalar bana hem çok yoğun hem de eksik görünüyordu. Ayrıntılara boğularak gerçeği saklıyor gibiydi. Yalnızca gidip köpeği alması gerekirken neden bir saatini orada geçirmişti ve neden ona eşlik etmemi istememişti? Kimdi bu insanlar? Bu soruları ona sormanın bir işe yaramayacağını düşündüm. Onu yalnızca 24 saattir tanıyordum. Birkaç günlük samimiyetten sonra aramızdaki engeller yerle bir olacaktı. Kısa süre sonra her şeyi öğrenecektim. Rafi sokağındaki binanın önünde durduk ve avluyu geçtik. Köpeği tasmasını takmadığı halde uslu uslu bizi izliyordu. Giriş kapısını sarışın kız Martine açtı bize. Gisel'i öptü, sonra beni de öptü. Bu yakınlık beni şaşırttı. Ansar'la Jacques de Bavière divanın üzerinde yan yana oturmuş, bazıları ayaklarının dibinde halının üzerine saçılmış duran büyük fotoğraflara bakıyorlardı. Gelişimize şaşırmadılar. Köpek divanın üstüne çıkıp onlarla oynaştı. Köpeğine kavuştuğun için memnun musun? Dedi Jacques de Bavière. Çok memnunum. Ansar fotoğrafları toplayıp sehpanın üzerine koyuyordu. Araba sana sorun çıkarmadı ya diye sordu Jacques de Bavière. Hayır, hiç çıkarmadı. İki dakika oturun dedi Ansar hafif kaba aksanıyla. Koltuklara oturduk. Köpek gelip Gizel'in önüne yattı. Martine Jacques de Bavière ile Ansar'ın arasına yere oturup sırtını kanepenin kenarına dayadı. ''Arabayı bir süre daha kullanabilir miyiz diye sormaya geldim.'' dedi Gizel. Jacques de Bavière'in yüzünde ironik bir gülümseme belirdi. ''Elbette, istediğiniz kadar sizde kalabilir.'' ''Bir şartla.'' dedi Ansar. Dikkatimizi çekmek için parmağını kaldırmıştı. Yüzüne yayılan gülümsemeyle bir şaka patlatmak üzereydi sanki. ''Bana bir iyilik yapmanız şartıyla.'' Sehpanın üzerinde duran paketten bir sigara aldı. Sonra sinirlice çakmakla yaktı. Benimle konuşuyormuş ve Gisel söyleyeceklerini önceden biliyormuş gibi dosdoğru gözlerimin içine bakıyordu. Şöyle, çok basit. Benim için habercilik yapmanız yeterli olacak. Jacques de Bavière ile Martin, Gisel'in ayakları altında Sphinx gibi duran köpeği seyrediyorlardı. Ancak meşgul gibi görünüp bakışımla karşılaşmamak için böyle yapıyorlar gibi geldi bana. Ansar'ın önerisinin beni şaşırtacağını düşünüyor olabilirlerdi. Pek karışık bir iş değil. Yarın öğleden sonra size adını söyleyeceğim bir kafeye gideceksiniz. Şu adamın kafeye girmesini bekleyeceksiniz. Sehpa üzerindeki fotoğraflardan birini alıp uzaktan bize gösteriyordu. 40 yaşlarında esmer bir adam yüzü. Gisel bu öneriye şaşırmış görünmüyordu. Ancak Ansar benim kuşkulu halimin ayırdına varmış olmalıydı. Bana doğru eğildi. Rahat olun. Son derece sıradan bir iş. Bu adam benim iş bağlantılarımdan biridir. Bir masaya yerleştiğini görür görmez içinizden biriniz yanına yaklaşıp sadece şöyle diyeceksiniz. Bay Pierre, Ansar sizi sokağın köşesinde arabada bekliyor. Yine gülümsüyordu. Kocaman, çocuksu bir gülümseyişle. Yüzünden kesinlikle açık sözlülük akıyordu. Gisel'in ne düşündüğünü bilmek istiyordum. Eğilip Ansar'ın sehpa üzerine bıraktığı fotoğrafı almıştı. İkimiz birlikte bakıyorduk. Vesikalık bir fotoğraftan büyütülmüşe benziyordu. Düzgün hatlı bir yüz, arkaya taranmış siyah saçlar, geniş bir alın. Martine ve Jacques de Bavière de aynı adamın değişik açılardan, yalnız ya da başkalarıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarına bakıyorlardı. ''Bu adam ne iş yapıyor?'' diye sordum çekingen bir sesle. ''Son derece onurlu bir iş.'' dedi Ansar, başka bir ayrıntı belirtmeden. ''Sonuçta bu adamın gelmesini bekleyecek, mesajımı ona ileteceksiniz.'' Nully'de, Boulogne ormanının hemen yakınında. ''Ya sonra?'' diye sordu Gisel. ''Sonra zaman sizin. İnsanları bedava çalıştırmak gibi bir adetim olmadığından bu angarya için her ikinizde 2 şerbin frank vereceğim.'' ''Teşekkür ederim ama benim paraya ihtiyacım yok.'' dedim. ''Çok saçma evladım. Sizin yaşınızda her zaman paraya ihtiyaç vardır.'' Ses tonu babacandı. Bakışındaki ifade ise öylesine tatlı ve hüzünlüydü ki bu adama karşı birden bir yakınlık duydum. Öğleden sonra güneşli geçti ama saat 5 sularında karanlığın bastırdığı mevsimdeydik. Ansar öğle yemeğini kendi lokantasında yememizi istedi. Yeri 6. bölgenin biraz daha kuzeyinde Belfulo sokağındaydı. Ansar, Jacques de Bavière ve Martin siyah bir arabaya bindiler. Biz de cumartesi gününe özgü boş sokaklarda onları izledik. ''Sence bizden istediği hizmeti yerine getirebilir miyiz?'' dedim Gisele. ''Bizi herhangi bir yükümlülük altına sokmaz ama bu lokanta dışında onun ne iş yaptığını bilmiyor musun?'' ''Hayır, bilmek ilginç olurdu.'' ''Öyle mi?'' Omuzlarını silkti. ''Suşe bulvarında kırmızı ışık yanınca onlara yetiştik.'' İki araba yan yana bekliyordu. Arkada oturan Martin'i bize gülümsedi. Ansar'la Jacques de Bavière çok ciddi bir konuşmaya dalmışlardı. Jacques de Bavière işaret parmağıyla yaptığı bir hareketle yarı inik pencereden sigarasının külünü silkeledi. ''Lokantasına daha önce gitmiş miydin?'' ''Evet, 2 ya da 3 kez. Biliyorsun, onları uzun zamandır tanımıyorum.'' Gerçekten de onları yalnızca 3 haftadır tanıyordu. Benden bir şeyler saklamıyorsa onlarla aramızda kesin bir bağ yoktu. Bu insanlarla görüşmeyi sürdürüp sürdürmeyeceğini sordum. Jacques de Bavière'in ona çok nazik davrandığını ve ilk görüşmelerinden bu yana sürekli yardım ettiğini açıkladı. Hatta ödünç para bile vermişti. ''Polis seni geçen gün onlar yüzünden sorguya çekmiş olmasın?'' Bu düşünce aklımdan birdenbire geçmişti. ''Yok canım, hiç de değil.'' Kaşlarını çatmış kaygıyla bakıyordu bana. ''Sorgulandığımı hiç bilmemeliler. Bir önceki gecede aynı talimatı vermiş, ayrıntıya girmemişti. Neden? Bu yüzden başları derde mi girebilir? Gaza hızla basmıştı. Köpek arka koltukta dikildi ve başını omzuma dayadı. Beni oraya çağırmalarının nedeni bir otel fişinde adımı bulmuş olmalarıydı. Zaten kendi isteğimle de gidip onları görebilirdim. Neden? Ansar ve Jacques Bavière'in arabasını geçmiştik. Çok hızlı gidiyorduk ve bir kırmızı ışığı atladık gibi geldi bana. Köpeğin soluğunu ensemde hissediyordum. Kocamı terk ettim ve beni arattırdı. Onunla geçirdiğim son aylarda sürekli beni tehdit ediyordu. Her şeyi polise anlattım. ''Sen Leule Ford da onunla birlikte mi yaşıyordun?'' ''Hayır.'' Kuru bir yanıttı bu. Bana açıldığına şimdiden pişmandı. Bir başka soru attım ortaya. ''Kocan nasıl bir adam?'' ''Eh, herkes gibi biri. Şimdilik ağzından daha fazla bir şey alamayacağımı anladım. Ötekiler bizi yakaladılar. Jacques de Bavière açık pencereden sarkarak ''Kendinizi mans yarışında mı sandınız?'' diye bağırdı. Önümüze geçip sonradan yavaşladılar. Gisel de öyle yaptı. Şimdi onların arkasında tamponların birbirine değebileceği kadar yakınında ilerliyorduk. Yemekten sonra ikimiz Boulogne ormanında gezintiye çıkabilir miyiz diye sordum. Elbette, onlarla birlikte kalmak zorunda değiliz. Bunu söylemesi beni mutlu etti. Yetişkinlere ve onların isteklerine bağımlı hissediyordum kendimi. 6 yıldır gittiğim kolej ve yakında askere alınma tehdidi, her an özgürlüğüm benden çalınacak ve kaçak yaşayacakmışım izlenimi veriyordu. Doğru, onlara verilecek hesabımız yok. Bu sözler Gisel'i güldürdü. Köpeğin soluğu hala ensemdeydi ve arada bir de sert dilini kulağıma sürtüyordu. Lokantanın adı sokağınkiyle aynıydı. Le Bel Fuyel. Küçük bir salon, açık renkli duvar kaplamaları, maun bir bar, beyaz örtülü masalar ve kırmızı suni deri divanlar. İçeri girdiğimizde üç müşteri yemek yiyordu. 30 yaşlarında beyaz ceketli. Remy diye seslendikleri esmer bir garson karşıladı bizi. Dipteki masalardan birine yerleştirdi. Gisel kürk paltosunu çıkarmadı üzerinden. Ansara, köpeğe verilecek bir şey var mıdır sizce diye sordu. Elbette. Remy'yi çağırdı ve hepimiz günün menüsünü seçtik. Ansar ayağa kalkıp müşterilerin masasına doğru ilerledi. Onlarla çok kibarca konuşuyordu. Sonra yanımıza döndü. Yerim hakkında ne düşünüyorsunuz dedi geniş gülümsemesiyle bana bakarak. Çok sevdim. Burası eski bir kafeydi. Sizin yaşınızdayken savaş zamanı sık sık gelirdim. O dönemlerde günün birinde burayı lokantaya dönüştüreceğimi hiç düşünemezdim. Bana açılmaya hazır görünüyordu. Nedeni çekingenliğim miydi, dikkatli gözlerim mi, yoksa geçmişini anımsatan yaşım mı? Bugünden sonra masanız sizi bekliyor. Teşekkürler. Jacques de Bavière telefon etmek için bara geçmişti. Barın arkasında yerin sahibi gibi ayakta duruyordu. Müşterilerim son derece sakindir dedi Ansar. Mahallenin insanları. Siz de lokantayla ilgileniyor musunuz diye sordum Martin'e. Yalnızca dekorasyon işine yardımcı oldu bana. Elini şefkatle omzuna koymuştu. Birbirleriyle hangi koşullar altında karşılaştıklarını, ayrıca Ansar'la Jacques de Bavière'in de nasıl tanıştıklarını merak ediyordum. Ansar ondan en az 15 yaş büyük görünüyordu. Onu benim yaşımdayken bir Kasım akşamı henüz Le Bel Fuyel adını taşımayan bu kafeye girerken getiriyordum gözümün önüne. O dönemde mahallede ne yapıyordu acaba? Yemekten sonra bir süre kaldırım üstünde gevezelik ettik. Gisel onlara köpeği ormanda gezdirmeye gideceğimizi söyledi. Ansar, Jacques de Bavière'in evine Washington sokağına bırakmak istiyordu. Onlara buna gerek olmadığını, Jacques de Bavière'in arabasını geri alabileceğini söyledik. Ama hayır, bize bırakmak için ısrar ediyordu. Çok nazikçe bir hareketti bu. Yarınki ilginç görevimizi Nüli'nin neresinde yerine getireceğimizi sordum Ansar'a. Orman sınırında, Ferme sokağındaydı. Yeri tanımak mı istiyorsunuz? Haklısınız, akıllıca olur. Her şeyi önceden bilmek her zaman en iyisidir. Yüzünü geren, açık yürekli gülümsemesiyle omzuma hafifçe vurdu. Dauphin kapısını geçtikten sonra göllere giden yola saptık ve Pavillon Royal'in önünde arabayı park ettik. Sonbahar sonu güneşli bir cumartesi öğleden sonrasıydı. Tıpkı aynı saatte aynı yere Port de la Muette'de duran 63 numaralı otobüsle geldiğim çocukluğumun cumartesileri gibi. Kayıkların kiralandığı gişe önünde şimdiden bir sürü insan birikmişti. Göl boyunca yürüyorduk. Tasmasından kurtulan köpek ağaçlıklı yolda önümüzde koşuyordu. Çok uzaklaşacak olursa Gisel onu Raymond diye çağırıyor, o da yarı yoldan geri dönüyordu. Şalede ileye giden motorun kalktığı iskeleyi geçmiştik. Birazdan gidip onlarla buluşmak zorunda mıyız? Başını bana doğru kaldırdı ve açık mavi gözlerini üzerime dikti. İyi olur dedi. Bize yardım edebilirler. Hem bize arabayı da verdiler. Sence yapmamızı istedikleri şeyi kabul etmemiz şart mı? Korkuyor musun? Kolumu tutuyordu. Ağaçlar arasında gitgide daralan yolu izliyorduk. Pierre'in işini yaparsak ondan her türlü şeyi isteyebiliriz. Pierre çok naziktir, biliyorsun. Ne gibi bir şey isteyebiliriz? Şu Roma yolculuğu için bize yardım etmesini. Ona sözünü ettiğim tasarıyı unutmamıştı. Roma haritası ceplerinden birindeydi. Şimdiden onu birkaç kez incelemiştim. Roma'da ben de çok daha rahat olacağım, dedi. Durumunu bana tümüyle anlatsın istiyordum. Peki kocanla aranda tam olarak ne geçti? Yürümeyi kesti, köpek bayıra çıkmış, ağaçların gövdelerini kokluyordu. Gisel kolumu daha sıkı tutuyordu. Beni bulmaya çalışıyor ancak şimdilik başaramıyor. Yine de karşıma çıkmasından korkuyorum. O da Paris'te mi? Zaman zaman. Ansar'la Jacques de Bavière'in ondan haberleri var mı? Hayır, ama onlara nazik davranmam gerekiyor. Beni ona karşı koruyabilirler. Peki ne iş yapıyor? Ne mi? Gününe bağlı. Carrefour'da Cascade'daydık. Nehrin öbür yakasına geçtik. 19 yaşında evlendiği ve kocasının ondan daha yaşlı olduğu dışında bir açıklama yapmadı. Ansar'ın bizi görevlendirdiği yere arabayla gidip görmeyi önerdim ona. Ormandan Nüli sınırına giden kestirme yola sapıp Ferme sokağına ulaştık. Buluşma yeri Longchamp sokağının köşesindeki bir bar restorandı. Son güneş ışınları kaldırımlara yansıyordu. Yeniden buralarda olmak bana garip geliyordu. Bu mahalleyi iyi tanırdım. Bir zamanlar babam ve bir arkadaşıyla, daha sonra da kolejden arkadaşlarım Charel ve Carvey ile birlikte gelmiştim. Ferme sokağında dolaşan tek bir kişi yoktu ve manejler kapalı görünüyordu. Ansar'ın evine dönerken çoktan karanlık bastırmıştı. Jacques de Bavière'le birlikte kırmızı divanın üzerinde oturuyordu. Aynen ilk geldiğimizdeki gibi. Martine mutfaktan bir tepsi içinde çay ve küçük pastalar getirdi. Fotoğraflar hala sehpanın üzerinde duruyordu. Rastgele birine elime aldım ama daha önce gördüğüm fotoğrafta bu. Sizce onu tanıyabilecek miyiz diye sordum Ansar'a. Evet, yarın akşam kafede pek fazla insan olmayacaktır. Üstelik hemen gözünüze çarpacak bir ayrıntı vereceğim size. Adamın üzerinde kesinlikle bir süvari kılığı bulunacak. Cesaret bulmak için derin bir soluk alıp ona, "Peki neden o kafeye siz gitmiyorsunuz?" dedim. Ansar geniş gülümsemesiyle çelişen, hüzünlü ve yumuşak bakışını üzerime çevirdi. "Sorun nedir hemen anlatayım. Bu adamla aramızda yarın akşam için bir randevu yoktu. Bu ona bir sürpriz olacak." "İyi bir sürpriz mi?" Sorumu yanıtlamadı. Bakışı o kadar yumuşak olmasaydı sanırım biraz tedirgin olurdum. Martin fincanlarımıza çay dolduruyordu. Ansar Giselle benim fincanıma baş ve işaret parmakları arasına alarak birer şeker koyuyordu. "Hiç kaygılanmayın," dedi Jacques de Bavière fotoğraflardan birine dalgınca bakarak. "Ona bir şaka hazırlıyoruz." Pek ikna olmamıştım ama yanımda oturan Giselle bütün bunları doğal buluyor gibiydi. Küçük yudumlarla çayını içiyordu, köpeğe bir parça şeker verdi. "Bu adam ata mı biniyor?" dedim sessizliği bozmak için. Jacques de Bavière başıyla onayladı. "Atım için bir yer kiraladığım Ferme sokağındaki manejde tanışmıştım onunla." Giselle bana dönerek konuşmayı anlamsız bir yöne çekmek istercesine, "Jacques'ın çok güzel bir atı var. Adı da Planoserf," dedi. "Onu uzun süre alıkoyacak mıyım bilmiyorum," dedi Jacques de Bavière. "At çok pahalıya mal oluyor. Üstelik yararlanmak için fazla boş vaktim de yok." Ansar gibi hafif bir taşralı aksanı yoktu onun ve bu atın varlığı bende merak uyandırıyordu. Washington sokağındaki daireyi ve Giselle'in sözünü ettiği şu üvey anneyi görmek ilginç olacaktı. "Yarın ilk önce buraya uğrayabilir ya da doğrudan Ferme sokağına gelebilirsiniz," dedi Ansar. "Unutmayın, buluşma saat 6'da. Buyurun, bu siz ve kız kardeşiniz için." Reddetmeye cesaret edemediğim iki zarf uzattı bana. 5. ayrımın sonu, sayfa 63.